Kötülük zaten çok fazla dünyada. Onu daha çok çoğaltarak insanları aşağı çekmemek lazım.
Kademin başkanı olmanız, bugün bulunduğunuz makamda bulunuyor olmanız...
Sadece kadın meselesi değil bu. Bu erkeğin de meselesi. Haklarda eşit ama sorumluluk anlamında, roller anlamında tabii ki farklı.
İstanbul Sözleşmesi üzerinde biraz yıpratılmaya çalışıldı.
Topluma fayda üretebilecek şeylerin içinde olmak gerekiyor. Bunu önemsiyorum. Ama bir kadın derneği başkanı olmak gibi bir hayalim yoktu. Hiçbir mecraya kendimi yakın hissetmiyorum desem bu sorunun cevabı olur mu bilmiyorum. Hani acı olanları değil de belki güzel olanları paylaşmak lazım. Kavram ve kelimelere yüklediğimiz anlamlar farklı. Bir ailem var. Anneyim, eşim. Üniversitede öğrencilerim var. Akademisyenim. Ve aynı zamanda da bir kadın derneği, dertliyim yani kadınlar konusunda, kadın hakları konusunda. Böyle olunca üç ayrı şapka oluyor burada. Ve bu üç ayrı şapka birbirinin önüne geçmemesi lazım, birbirine karışmaması lazım. Ve hepsine bir hakkın, sizin vakit ayırmanız lazım. İşte bu tek başına olmuyor gerçekten. Çok iyi bir destekçiye ihtiyacınız var, eşim. Muhakkak zikretmem lazım. Çocuklarım bu anlamda da destek, ne yaptığımın farkındalar. Onu da şuna bağlıyorum. Küçüklükten beri hep onları ben yanımda taşıdım. 28 Şubat sürecinde herhangi resmi bir kurumda bulunamadık zaten malum. Derneklerde, vakıflarda dersler verdik, seminerler verdik. Orada hep yanıma aldım çocukları. Yani anneleri ne yapıyor? Bunu görsünler istedim. Onlar da herhalde bu bilinçle yetiştiler. Şunu diyorlar, anne bugün üniversiteye mi gidiyorsun? Bugün işte kademe mi gidiyorsun? Bunun farkındalar, ben bunu önemsiyorum.
Ararsak nerede bulacağız seni?
Ararsa artık cep telefonunda. Evet, ararsak nerede bulacağız? Sanırım bilmiyorum, bunların hepsini yapma isteği, yapma aşkı bu kadar yoğun kıldı bizi, bilemiyorum. Bir de bunlar muvakkat süreler. Yani yaşınız artık belli bir süreden sonra, artık yaşlandıktan sonra bunları gençlere devredeceksiniz. Yapabildiğiniz ölçüde topluma fayda üretebilecek şeylerin içinde olmak gerekiyor. Bunu önemsiyorum. Ömrümüz kısıtlı, nefesler sayılı. Ne kadar ne yapabiliyorsak.
Ama şey de var tabii, birçok farklı alanda mücadele verirken nefesi de çok idareli kullanmak gerekiyor değil mi? Maraton uzun çünkü yani.
Evet, evet. Kendi bedenimizin de hakkını vermek. Nefsimize zulmetmemek.
Şeyi soracağım. Mesela akşam eve gittiğinizde iki gün içerisinde birçok problemle karşılaşıyorsunuz. Çok önemli bir sivil toplum kuruluşunun da başkanısınız. Yani belki bir kadının hüzünlü hikayesi, belki o gün yaşadığınız farklı bir konu size yük olarak biniyor. Eve gittiğinizde çocuklarınıza, ailenize bunları yansıtmamaya şüphesiz ki çalışıyorsunuzdur ama bu çok zor bir şey değil mi?
Zor bir şey.
Mesela ben tahmin ediyorum ki sizin şu anda hani hangi yazışma uygulamasını kullanıyorsunuz bilmiyorum ama hani WhatsApp olarak varsayalım. WhatsApp'ınızda belki onlarca hikaye vardır yani şu anda.
Doğru.
Belki darp edilmiş hanımefendilerin Doğru. görüntüleri vardır. Bir insanın yani bırakın düşüncelerini falan, kalbini de çok yoran bir durum yani. Bu psikoloji yönetmek çok zor bir şey.
Doğru, haklısınız. Ama şöyle bakıyorsunuz, bu hayatın gerçeği diyorsunuz. Eve girdiğiniz zaman onu artık bir paket yapıp kenara bırakmak zorundasınız. Çünkü evde çok farklı bir aura, farklı bir dünya. Çocuklar sizi kapıda karşılıyorlar ve kucağınıza atlıyorlar. Anne diye bağırıyorlar.
Evet.
Yani onların o hasreti, sesi, size olan sevgisi aslında her şeyi unutuyor. Yani çok belki şey bir şey söyledim, böyle çok romantik bir şey söyledim ama böyle değil bu gerçekten. Her anne bunu yaşar. Çocuklarla kapıda karşılaştığınız zaman her şeyi unutuyorsunuz. Yani çantanızı zor bırakıyorsunuz.
Bir de tabii eve gidince onlar ne derse onu yapmak gibi bir durum da var şimdi. Gün içerisinde çok yoğun olunca belki.
Doğru kullanıyorlar ama ben o konuda sert bir anneyim. Onu çok iyi bilirler. Yani asla taviz vermem. Yani duygularımı kullanmalarına müsaade etmem çocukların.
Bana hatta, bu kapıdan gelmeyin kardeşim.
Evet, geçen de bir şey oldu. Oğlum kızıma diyor ki 10 yaşında, bence hiç kendini şansını zorlama diyor. Yani o onu kabul etmeyecek diyor, şansını zorlama.
Bulunduğunuz STK'nın da her geçen gün aslında alanları genişliyor değil mi? Mesela pandemide kadınların hayatımızda onları hiç fark etmeden ne kadar yorduğumuzu anlamamıza sebep oldu. Siz mesela bu pandemi sürecinde hem evdeydiniz hem de bir yandan da bu dijital ortamda faaliyetlerinizi devam ettirdiniz. Nasıl yorumluyorsunuz pandemi sürecini?
Yani pandemi süreci, yani salgın dönemi dünyadaki herkes için, her kesim, her ülke, her fert için çok ciddi bir iş yükü getirdi. Hem maddi bir iş yükü hem manevi bir yorgunluk getirdi aslında. Çünkü ölümler oldu, hastalıklar oldu. Hani bunu görmezden gelemeyiz. Yakınlarımız olmasa bile sürekli televizyonlarda o haberler aktı. Onlarla geçen bir yıldan bahsediyoruz. Ve sürekli evde kapalı kalma. Ama bir yandan da işlerin yürümesi gerekiyor. Hayat devam ediyor. Çalışmanız gerekiyor. Gerçekten yorucu bir süreç oldu. Burada işte zamanı doğru planlamaya çalışmak. hiçbir anı, yani eskiden de çok programlı bir insandım. Yani gençken de, öğrenciyken de, ama pandemi döneminde artık bir dakikayı bile siz boş geçiremezsiniz. Bir dakika. Çünkü evet, o bir dakikanın yerini muhakkak başka bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Bu anlamda evet, hem çocuklarla ilgilenmek, hem üniversitedeki dersleri online olarak devam ettirebilmek. Bir de şöyle bir tabii kolaylığı ve zorluğu şu oldu. Her an ulaşılabilir olmak, evet, işlerinizi çabucak yürütüyorsunuz. Toplantı yere gitmenize gerek yok, trafikte kalmanıza gerek yok. Bunlar iyi şeyler. Ama ve lakin her an size ulaşabiliyorlar.
Evet.
Gecenin 11'inde bir toplantı talebi geliyor. Gecenin 10'unda gibi, nasıl olsa evdesiniz başkanım, ya şu toplantıyı yapalım ya da hocam bunu
bir
yapalım.
Bir tık ötedesiniz.
Yani evet, bir tık gerçekten dediğiniz gibi tıkladığınız an size ulaşabilme kolaylığı insanı ruhen yıprattı ve yıktı. Onu
bir şeyi çok merak ediyorum. Evde böyle bir yayın köşeniz falan var mı bu pandemi sürecinde?
Çok zor. Yani şöyle, bir kütüphanem var. Yani kütüphanemiz var eşimle. Onun da tüm dersleri oradan oluyor. Hmm. Haftada 35 saat dersi var üniversitede. Biz aynı odadan ders yapamıyoruz. Çünkü çocuklar da evet, gelmiş oluyor. Ben genelde derneğe geliyorum. Derslerimi dernekten yapıyorum.
Tamam.
Ya da nöbetleşe olarak. Bir odayı biz kapatıyoruz. Öbür odayı diğer çocuklar kapatıyor. Odaları ayırıyoruz yani.
Benim ilk gözlemim şu. Evde siz biraz daha misafir konumundasınız bence. Yani beyefendi ve çocuklar herhalde evi biraz daha fazla sahiplenmişler.
Bu süreçte öyle, evet. gerçekten dediğiniz gibi ben daha fazla dernekte ve diğer işlerle biraz daha dışarıda, ama eşim üniversite derslerini genelde evden yürüttü. Bu süreçte daha çok evde kaldı.
Siz nasıl bir öğrencilik geçirdiniz? Yani çok mu başarılıydınız? Arada dersleri astığınız olur muydu? Okuldan kaçar mıydınız? Yaramaz arkadaşlarınız var mıydı? Birincilik, ikincilik, üçüncülük dereceleri var mı? Bunları çok merak ediyorum.
İlkokul kısmı farklı çünkü yurt dışında okuduk. Babamın görevi sebebiyle.
Nerede?
Belçika'da.
Belçika.
Bir yerde. İlkokul döneminde Belçika'daydık. Tabii orada yabancı bir toplumdasınız. Türksünüz, Müslümansınız. Ama yabancı bir dilde eğitim alıyorsunuz. Biraz hırslı olduğumu söyleyebilirim. Sınıfın birincisiydim orada o dönemde. Hmm. Sonra üniversitede de hatırladığım şu, Gezi Kolu Başkanıydım. Geziler çok önemli. Türkiye'nin dört bir yanına gezi düzenliyoruz. Sınavlar da önemli. Sınavların yarısını finalde girip kalan yarısını bütte veriyordum ki geziyi hazırlayabileyim, o organizasyonu yapabileyim. Ve hani 80 aldığımda üzülen bir talebe vardır ya, kimsenin sevmediği belki de.
Ben de var ya, hayatta böyle öğrencilerden nefret ederdim, evet, ya. Çünkü yani, ben 60'ın üzerinden not alamadım.
Yani 80 alınca üzülen bir tip. Çünkü üniversiteye kalacağım, akademisyen olacağım, devam edeceğim, üniversite hocası olacağım, hayalim büyük.
Hmm. O zaman siz aslında hayallerinizi
adım adım
gerçekleştirmiş bir kişisiniz yani.
Çok şükür. Allah binlerce kez hamdolsun. Tabii uzun bir süreç bu. Çünkü 28 Şubat'ta her şeyi budadılar. O anlamda biz o hayalleri böyle 5-10 yıl ileriye attık. Çok sonra üniversiteye intisap edebildim.
Evet.
Şimdi de işte devam ediyorum öğrencilerimle.
Kademin başkanı olmanız, bugün bulunduğunuz makamda bulunuyor olmanız, geçmişte etrafınızda ve hatta kendi ailenizde çok fazla haksızlık yapılan kadınları görmenin bir etkisi olabilir mi? Veya bunun mutluluğunu yaşıyor musunuz? Ya o dönemde çok ezilen, yalnız bırakılan, destek olunmayan kadınları gördüm ve bugün o insanlara en azından sesini duyurabilen, onlara farklı bir pencere açabilen bir kurumun başındayım diyor musunuz?
Şüphesiz onun katkısı oldu, ama bir kadın derneği başkanı olmak gibi bir hayalim yoktu. Onu çok net söyleyeyim. En büyük hayalim üniversitede akademisyen olmaktı. Ama bir şekilde hayat sizi, İşte bu mağduriyetler, 28 Şubat, gerçekten kadınların yaşadığı bu sorunlar, böyle bir dernekte işte yönetim kurulu üyeliği, böyle bir derneğin komisyonunda olma, bir şeyler yapabilme güdüsüyle buralara getirdi. Sonra da zamanla 4-5 yıl sonra da yönetim kurulu başkanlığı teklif edildi.
Kadınlar gününde kuruluyor olmasının, kademin bir mesajı var mıdır, yoksa öyle mi denk geldi? Çünkü bazen öyle tatlı tesadüfler de olabilir hayatta.
Kuruluşunda ben yoktum, ancak şunu biliyorum, bizzat kadınlar gününde kurulması yönünde böyle bir girişim oldu. Çünkü kadın haklarını savunulacak bir dernekti. O yüzden daha anlamlı olması için.
Peki görevde olduğunuz süreç boyunca yaşadığınız onlarca hikaye vardır şüphesiz ki, biraz önce de değindim ama hiç unutamadığınız bir kadın hikayesi var mı?
Yani çok var. Hangi birini anlatayım? Hani acı olanları değil de belki güzel olanları paylaşmak lazım. Ben hep onu önemsiyorum. Güzel hikayeleri paylaşarak insanlara umut olmak lazım. Kötülük zaten çok fazla dünyada. Onu daha çok çoğaltarak insanları aşağı çekmemek lazım. Bu anlamda bizim Geleceğe İşbaşı projemiz var. Genç kızlarımıza yönelik. Yurtlarda kalan, annesi babası olmayan, dezavantajlı grup dediğimiz çocuklarımıza, kızlarımıza destek oluyoruz. Onlara çeşitli çeşitli eğitimler veriyoruz. Psikolojik destek oluyoruz ve kendi işlerini kurmalarına, bir işe girmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Yine öyle bir gala gecesinde bir kızımızın şöyle söylediğini hatırlıyorum. Tabii zor hayatlardan geçtikleri için onları da anlıyorum. Şöyle bir cümle kullanmıştı. Eskiden kademden önce kollarıma jilet atan bir kızdım. Ama artık bugün kendi işimi sahip, işte banka kartı olan bir kızım demişti. Ağlamaklı, ağlayarak. Yani bu önemli. Bu sizin kalbinizi titretiyor gerçekten. Ne diyorsunuz? Gerçekten güzel işler yapıyoruz ve gönle dokunuyoruz. Bir fayda sağlıyoruz. Ve sizi mutlu kılan da bu kadar yoğunluğa, bu kadar yorgunluğa rağmen başınızı yastığa koyduğunuzda çok şükür hissi veriyorsa yaptığınız iş, o bütün yorgunlukları zaten unutturuyor.
Sizin verdiğiniz bütün demeçlerde eşitlik üzerine çok vurgu yapıyorsunuz. Kadem nasıl bir dünya için uğraşıyor? Herkes için aslında. Sadece bence kadınlar için değil, erkeklerin de hatırlamasına sebep olduğu bir sürü şey yapıyor bence. Bir bildiriniz de var, onu da biraz sonra konuşacağız ama buradan işte sabah kapıyı açtığınızda her gün belki de aynı heyecanla, aynı umutla nasıl bir dünya için çaba sarf ediyorsunuz, gayret ediyorsunuz ekip arkadaşlarınızla beraber?
Şunu söylemek isterim ilk olarak. Ya kadın hakları meselesi sadece kadınların meselesi olmasa gerek.
Evet.
Yani ya da kadın mağduriyetleri konusu ya da kadına yönelik şiddetle ilgili bir mesele. Sadece kadın meselesi değil bu. Bu erkeğin de meselesi. Çünkü o kadının bir eşi var, oğlu var, babası var, amcası var. O kadın tek başına değil ki.
Evet.
Hani burada bunu sadece kadınların sorunu, kadınların çözmesi gereken, kadınların sanki savunması ve ortaya koyması gereken bir mesele olarak görmüyoruz biz. Başta bunu söyleyeyim. Şiddet bir insanlık sorunu ve insanlık tarihi kadar eski bir sorun. Yani bugün de değil, evet, yarın da sadece olmayacak. Burada şunu eşitlik dediğiniz için söylüyorum. Kadın ve erkek insan olarak zaten eşittir. Bunu Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Biz sizi bir nefisten yarattık diyor.
Evet.
Daha ötesi yok bunun. Peki nedir farklı olan? Kadınla erkek arasındaki fark nedir? Biyolojileri farklıdır, psikolojileri farklıdır. Farklı iki cinstir bu. Onları eşit diye aynileştirmemek. Haklarda eşit ama sorumluluk anlamında, roller anlamında tabii ki farklı. Hani biz bu farklılığa hep vurgu yaptık ve hep şunu dedik. O yüzden cinsiyet adaleti dedik. Yani evet, fırsat eşitliği olmalı. Sizin kızınız da olsa, oğlunuz da olsa ikisini de okutmak istiyorsunuz değil mi? Yani biri okumasın ama öbürü okusun demiyorsunuz. Bütün haklardan eşit bir şekilde yararlanmasını istiyorsunuz. Ama rollere geldiğinde farklı roller üstlenecek bu iki çocuğunuz. Belki biri anne olacak, biri baba olacak. Bu anlamda bu rolleri adil bir şekilde hayata geçirebilecekler mi? Biz bunun savaşını veriyoruz. Rollerin olmadığı ya da her şeyin birbirinin aynileştiği bir toplulukta zaten o farklılık, harmoni olmaz. O güzellik, o çeşitlilik olmaz. Kadın ve erkek eşit düzlemde farklı rollerle birbirini tamamlayan iki varlıktır ve birbirlerine saygı duymak zorundadır. Neden? Çünkü mükerremdir. Allah öyle söylüyor. Biz mükerrem olarak yarattık sizi diyor.
Evet.
Yani burada kadınla erkekle birbirine saygı, sevgi, hürmetle davranacağı bir dünya tabii ki hayal ediyoruz.
Ve bunun için mücadele ediyoruz.
Ve bunun için mücadele ediyoruz. Yani amacımız bu.
Siz son dönemde belki de bu başarılı insanların biraz da yaşayacağı problemlerdendir. İstanbul Sözleşmesi üzerinden biraz yıpratılmaya çalışıldınız kurum olarak. Kadınların haklarını savunan, kadınların belki de mahrum bırakıldıkları yanları ortadan kaldırıp tamamen bir eşitlik seviyesine gelmesi için uğraşan bir başkansınız ve kurumsunuz. Siz kadın haklarına dair ilkeler bildirgesi yayınladınız. Burada iki sorun var. Bir, böyle bir eksikliğin olduğunu mu gördünüz? Bizim erkekler olarak ya da toplum olarak bilmediğimiz bazı eksikler mi vardı? İki, bu ne kadarlık bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı?
Bu bildirge yayınlamamızın iki sebebi var. Birinci sebebi Kadem'in bu konudaki duruşunu tekrar kamuoyuyla paylaşmak. Kadına dair bakışımızı, eşitlik, adalet konusundaki düşüncelerimizi, rol paylaşımı konusundaki kanaatimizi, zaten sloganımız da öyle oldu. Varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet dedik. Bu da çok ses getirdi. Bir diğer sebep de çalışmalarımızı yaparken kadın konusunda, kadın hakları konusunda, kadına yönelik şiddet konusunda çok temel konularda dahi kafa karışıklıkları olduğunu gördük.
Hmm.
Yani insanlarla tartışırken ya kavram ve kelimelere yüklediğimiz anlamlar farklı. Yani orada o karışıklığı da biraz düzeltmek, daha net bir ifadede bulunmak, daha şeffaf bir şekilde ilkeleri ortaya koymak istedik. Ve genelde şöyle itirazlar oluyordu. İşte siz cinsiyet adaleti diyorsunuz. Siz aslında eşitlik değil, adalet adalet diyorsunuz gibi. Yani eşitlik, adalet birbirinin yerine kaim olabilecek şeyler değil. İnsanoğlu zaten mükerrem bir varlık olarak Allah tarafından haklar kendisine verilmiş olarak eşit bir şekilde yaratılmıştır. Ama adalet rollerin paylaşımında, sorumlulukların hayata geçirilmesinde ortaya gelir. Bir de şöyle bir düşünce de var. Biz dikkat ederseniz metinde sorumluluk ve hak dengesini biraz ortaya koymaya gayret ettik. Tüm bildirgelerde genelde haklardan bahsedilir. Evet. Şöyle haklarımız var, böyle haklarımız var. Eyvallah, haklar var. Peki sorumluluklar neler? Bu çok çok önemli. Mesela bir konuda, iş hayatında da böyle değil mi? Sizin terfiiniz gelir, sorumluluğunuz artar, bordronuz artar, hakkınız artar. Bu doğru orantıdır. Yani ne kadar bir kişinin sorumluluğu fazlaysa o anlamda, hakkı da o anlamda fazladır. Hak ve sorumluluk dengesini tekrar bir ortaya koymak ve kendi kültürel kodlarımız, kendi kültür coğrafyamızdaki o değerlerle biraz meczedip, yani daha eklektik bir metin hazırlamak istedik. Hı. Diğer bildirgelere de baktık. Bu konuda kadın veya insan hakları bildirgelerine de baktık. Ben çok güzel bir metin olduğunu düşünüyorum. Bizi yansıtan, değerlerimizi yansıtan bir metin olduğunu düşünüyorum.
Bu metin, daha doğrusu bu bildirge yayınlanınca insanların aklına şöyle bir şey gelebilir. Acaba KADEM İstanbul Sözleşmesi'ne alternatif olarak bir bildirge mi yayınlıyor gibi?
Demin bir soru sordunuz, hemen onun da cevabını vereyim. Hı-hı. Ne kadarlık bir süreç ve bir çalışma oldu bu. Biz yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarla bunu yazdık. 10 kişiyiz yönetim kurulunda. 2 oturum yaptık toplamda. Hı-hı. Ama tabii metni yazdıktan sonra pek çok akademisyenden, hukukçudan, STK temsilcisinden görüş istedik, metnimizi gönderdik, katkılarını bekledik. Hani toplamda bizim metni oturup oluşturmamız 2 oturum ama onların revizelerin gelip gitmesi bir 6 ay gibi bir sürece yayılmış oldu.
Yani bir çalışma için aslında ideal bir süre.
Evet, ideal bir süre. Yani bir makale çalışması için biz de öyle akademisyenler. Yani iyi bir makale 6 ayda çıkar aslında baktığınız vakit. Diğer sorunuz İstanbul Sözleşmesi'nde bir alternatif mi sorusu. Hayır değil, çünkü İstanbul Sözleşmesi bambaşka bir metin. Yani şiddeti önceleyen, kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önceleyen, bununla alakalı taraf olan devletlere yapmaları gereken şeyleri bir öneri mahiyetinde sunan bir üst metin. Hı hı. Bir hukuki metin, bir araç aslında. Yani şiddeti önlemek için bir araç İstanbul Sözleşmesi. Amaç değil. Hani bunu ben belki de burayı kaçırıyoruz. Bizim metne gelince de bizim metnimiz çok temel hakları, kadınlarla ilgili hak ve sorumlulukları içeren bir metin. Çok farklı bir felsefi duruşu var. Çok eklektik bir metin. O anlamda ben bu metni İstanbul Sözleşmesi ile kıyaslamayı çok doğru bulmuyorum. Hı hı. Daha üst bir metin olarak görüyorum.
Sosyal medyayı takip ediyor musunuz?
Etmeye gayret ediyorum.
Kendinizi hangi sosyal mecraya daha yakın görüyorsunuz? Mesela Instagram, Twitter. Facebook sanki size biraz uzak gibi geliyor bana yani.
Evet, Facebook hesabım yok zaten. Onu söyleyeyim hemen. Aslında şunu söyleyeyim, şunu itiraf etmek istiyorum. KADEM başkanlığından önce ne Instagram, ne Twitter, hiçbir hesabım yoktu.
Zaten belki de olsaydı çok zor günler sizi bekliyordu yani.
Ben akademisyen, evde, çocuklarımla, akademide, öğrencilerle çok sade bir hayatım vardı. Ama elbette bu vazifeden sonra ikisi de açılması gerekti. Yani Twitter takip etmeye çalışıyorum, yorumlara falan bakıyorum. Ama hiçbir mecraya kendimi yakın hissetmiyorum desem bu sorunun cevabı olur mu bilmiyorum.
Siz Türkiye'deki bu film yapımcıları, senaristler, hiçbiri diyaloglarınız oluyor mu, görüşüyor musunuz?
Olabilir aslında. Bizim gündemimizde vardı bu, bir KADEM belgeseli çekelim. Ama bir türlü hakikaten o kadar farklı başlıklarda iş yükü var ki KADEM'in. Çünkü 50 temsilciliğimiz var Adem Bey, düşünün. Evet. Her bir temsilcinin yaptığı işler
Türkiye'nin
var.
Türkiye'nin 3'te 2'si yani.
Yani ve biz bunu 81 ile arttırma, yayma gayretindeyiz. Böyle de olunca dediğiniz çok doğru. TV ve diğer tüm mecraların gerek gençler gerek çocuklar üzerinde çok önemli bir tesiri var. Evet. Bunu çok iyi bir şekilde kullanmamız, mesajı daha hızlı bir şekilde izleyiciye ulaştırmak anlamında çok kıymetli. Sıra gelirse onu da yapacağız diyeyim belgeseli.
Vallahi çok sevinirim. Bence bunu birçok insan da yüreklerini destekleyecektir diye düşünüyorum yani. Peki siz bu kadar yoğunluğun içerisinde sizi mutlu eden şeyler nelerdir?
Kendimi en güvenli ve mutlu hissettiğim yer, makalelerimin başına geçtiğim yer.
Yani yazmayı da sever
yazmak,
misiniz?
Yazmak, evet, gerçekten. Ve tabii ki müzik dinlemek. Her zaman bir altta bir ses.
Alttan tıngırdayacak diyorum.
Gelir, her zaman bir klasik Türk müziği gelir.
Oo.
Bir de tabii ki çocuklarım, yani ailem.
Siz karayoluyla seyahat eder misiniz Türkiye genelinde, yoksa daha çok havayolunu mu tercih edersiniz? Çünkü sizin için vakit çok önemli bir durum olduğu için muhtemelen havayolunu daha çok tercih edersiniz ama.
Pandemi öncesi Artık hayatımız milattan önce, milattan sonra gibi, pandemi öncesi diyeceğim. Tabii ki uçak daha çok sık tercihimin arasındaydı. Ama şimdi Ankara ve böyle kısa yerlere araçla gidiyoruz. Yani
korku var mı pandemi korkusu?
Yani korku demeyeyim de tedbir almak değil. Yani yapabileceğiniz bir şey varsa önce tedbir almak, sonra takdiri Allah'a bırakmak. Yani olacaksak Covid olacağız, yapacak bir şey yok.
Böyle bir uzun yol playlistiniz var mıdır? Yani bir Flash'tan, Spotify'dan.
Var. Bununla ilgili bir anımı paylaşayım o zaman. Şimdi tabii ben de eşim de klasik müziği çok seviyoruz. Hem sanat müziği hem yabancı klasik. Ve doldurduğumuz kasetler, o CD'ler de hep onlarla ilgili. Yani uzun yolda da onları çalıyoruz. Bir defasında bir akrabamız eşimle uzun yolculuğa çıkacak. İşte CD'leri tek tek koyuyor. Hepsi klasik, hepsi klasik. Yani ya siz uyursunuz bu şekilde giderken, bu nasıl bir şey? Yani şöyle bir hani ne bileyim daha arabesk, daha...
Bir İbrahim Tatlıses koyuyor ya. Yalan dünya.
Böyle yok mu? Bize özel doldurup göndermişti. Bunu yengeme veriyorum. Araçta uyumaması için, ama biz uyumuyoruz tabii. Onu
yengeme benden MP3. Tabii bazı insanlar için bu çok anlamsız olabiliyor yani. Alışmış insan için, yani onu gerçekten seven insan için o bir adeta terapi gibi geliyor.
Kesinlikle
yani.
Terapi. Kesinlikle. Üniversitede de öyle. Bir dönem ut çalmıştım. Amatörce tabii. Hakikaten
udunuz var mı?
Gelen var evde. Çocuklardan kurtarabildiğim ölçüde. Tellerini kopardılar en son. Ama bir udum var, evet.
Aslında sizin hayatınız 3 parçadan oluşuyor. Eğitimle ilgili bölüm, kadem ve aileniz.
Evet.
Diğer böyle hani ufak tefek olan işte sosyal grupları falan ayrı tutuyorum.
Evet.
Yani asıl ana 3 temadan yola çıkarsak bu mücadelenin aslında tam bir yaşam yokuşunda savaş veriyorsunuz yani. Bir tarafta anne olarak varsınız. Bir tarafta işte öğrencilerini öğretmen olarak, hoca olarak varsınız. Bir taraftan da hani kadınların, yani siz ve yönetiminiz, ekibiniz, STK'nız, onların bir umut ışığısınız. Ya bu çok önemli bir şey yani, bir insan kıymetli için, bir kurum için.
Normalde mantıklı biriyim. Öyle çok duygusal, ikide bir de hani ağlayan bir tip değilim. Onu söyleyeyim.
Mendil yok yani cebinizde.
Mendil genelde olmaz. Ama hiç bu tabii katı kalpli biri olduğum anlamı da gelmiyor elbette. Sabırlıyımdır ama sabrım taştığında yani o insanı silerim kesinlikle, bir daha da.
Affeder misiniz?
Bir zaman gerekir affetmek için ama asla unutmam.
Sizin için özür ne anlam ifade eder?
Özür çok kıymetli, çok kıymetli. Biri yani nefsini ayaklar altına alıp birinden özür diliyorsa onu çok önemserim ve başımın üstünde yeri vardır özür dileyebiliyorsa.
Hiç mesela maç izler misiniz aileyle birlikte?
Tabii gençken izliyordum kardeşlerimle, erkek kardeşlerimle.
Hakem,
Fenerbahçe maçları.
Statta izlediniz mi peki hiç?
Statta tabii izlemiştim. Fenerbahçe maçlarına gidiyordum yani gençken.
Oo, bayağı fanatik.
Evet.
Hakeme tepki verdiğiniz falan olmuş muydu ya? Yani?
Olmuştu.
Senin yapacağın işin falan diye böyle.
Yani ya olur mu ya böyle kaldırıp.
Ya biraz, şimdi böyle yani, hani Serdar'ın ya olur mu diyenler var ya, ne kadar fanatik oluyorlar biliyor musunuz? O biraz yumuşatılmış yani.
Ya biraz genlerde de var. Babam Arnavut. O şeyi hissediyorum yani, o göçmenliğin verdiği o
eşiniz,
sert şeyi var.
Eşiniz hangi
takımcı? Trabzonlu. Eşim Trabzonspor tabii ki. Trabzonlu olan birinin başka bir takım tutması.
Valla bizim Trabzonlulardan arada bir çıkıyor yani.
Öyle mi?
Başka takım tutanlar. Hmm. Mesela Rizelilerin büyük bir bölümü Fenerbahçelidir.
Ama Rize ile Trabzon arasında biraz bir çekişme vardır, onu biliyoruz.
Fanatik ya. Şey anlamda. Fazla bir çekişme var yani,
var,
biraz
var,
değil.
Var.
Biz bir kere Rize'nin stadyumunda, ben Trabzonspor taraftarıyım ben de.
Trabzonlu musunuz?
Ben Orduluyum.
Ordulusunuz.
Ama bizim köyün bir caminin imamı vardı. O Trabzonluydu. Hmm. Bizi hep, bütün köyü Trabzonsporlu yaptı gitti adam.
Yani imam efendi sizi Trabzonsporlu
hatta
yaptı.
Şöyle caminin minaresini bile bordo maviye boyamışlardı yani. O kadar fanatikti. Ama ben Trabzonspor'u seviyorum yani. Biz Rize'ye maça gitmiştik. Yanlışlıkla Rize Spor tarafına girmişiz. Hiç ses çıkaramadan maçı izledik. Babam dedi ki ya bu biletler yandı kardeşim, boşu boşuna maç izledik.
Hiç tezahürat yapamadınız.
Aynen öyle. Yani ne sevinebiliyoruz. Arada bir Rize'nin böyle pozisyonlarına böyle olumlu tepki vermek lazım. Çünkü ne olacağı belli. Fanatizm başka
tabii,
bir şey yani.
Tabii kesinlikle.
Bu arada zor özledik durum. Yani bu pandemi de bizim biraz tabii ötekileştirdi evet, bu statlardan. Evet. Onu da ne olacak bakalım, hep beraber göreceğiz. Bir beyefendi veya bir hanımefendi hiç fark etmez. Ama kadem için ne yapabilirim diyen bireyler sizin için ne yapabilirler? Nasıl katkı sağlayabilirler?
Şunu söyleyebilirim. Öncelikle her kurum için bu geçerli tabii. Önce bir ön yargılarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Hem kurumlar için hem şahıslar için formatı anlamaya odaklamak gerekiyor. Ve ne iş yaptığına bir bakmak gerekiyor, ön yargısız, alt metin olmadan, evet, sırtımızda bir bagaj olmadan. Bunu isterim. Bu temiz zihinle bildirgemizi okumalarını isterim, hiçbir ön yargı olmadan. Eğer olumlu görüyorlarsa imza atmalarını isterim elbette. Bu bizim için kıymetli. Bir de bizim 50 aile temsilciliğimiz var Türkiye genelinde. Her birinin yaptığı çok farklı projeler ve eğitimler var. Oralara katılıp onlara destek olabilirler, gidip eğitimlerden faydalanabilirler. Bu anlamda STK burası, yani herkese açık. Burası böyle kapalı kapılar ardında bir yer değil. Tabii şimdi pandemi sürecinde biz biraz daha online'a döndük ama pek çok eğitimimizi burada aşağıda seminer salonumuzda veriyorduk. Ve buraya davet ediyorduk üyelerimizi. Bu anlamda bize destek olabilirler.
Vallahi çok keyifli bir röportaj oldu benim için. Açıkçası ben kademin kapısından girdikten sonra hatta siz...
Biz sizi dinleyelim, bakalım ne diyecek.
Daha gelmeden önce işte arkadaşlarımızla sohbet ederken ben dedim ki ya ne kadar güler yüzlü insanlar var, ne kadar sıcakkanlı insanlar var. Keşke yani bunu çeksen, sadece bu bölümü YouTube'dan yayınlasan. O bile bir kurumla ilgili bir intiba bırakıyor. Söylediğiniz şeyler bence de çok değerli, ön yargılardan kurtulmak. Çünkü ön yargılar gelişimin önündeki en büyük engel. İnsan kesinlikle maalesef tanımadığının düşmanı. Birbirimizi tanımamız lazım, tanımaya gayret etmemiz lazım. Röportaj teklifimizi kırmadığınız için çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah. Ben de teşekkür ediyorum.
Ve çok keyifli bir insansınız. Umarım bir gün farklı bir ortamda yeniden bir röportaj yaparız. Arkadaşlar çok keyifli bir röportaj oldu. Röportajı izlerken like yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler şimdiden bir sonraki röportajımız için.